yakınlaşmak, sevmektir. Yazan Sedat Veys Örnek.
Kör Muzaffer'in o felaket dükkanını sabahın geç saatlerinde sırtında iyi terzilerin ellerinden çıkmış cedid bir elbiseyle, başı hafif önünde, sağ kolu yumuşak ve zarif bir ritimle yürüyüşüne uymuş, saçları itinayla taranmış bir genç adam dönerdi. Başı hep önündeydi ve etrafla alakası yoktu. Bunda samimiydi. Etrafı sevmiyordu bu adam. Etraf, Kör Muzaffer'in tikanı, etraf faytoncuların pos bıyıkları, etraf yalancı hocaların tesbihleriydi çünkü. Bunlara ve buna benzer aynı şeylere pencerelerini kapatmıştı. Başı önündeydi ve ciddi, apayrı bir yürüyüşü vardı. Hakkındaki ilk hükmüm, şu çocuk yürümesini biliyor olmuştu. Bu önemliydi. Binlerce sallapati ayağın, binlerce ütüsüz pantolonun, omzun, kalçanın ve başın oynadıkları yürüyüş oyununda, bu zevksiz ve primitif oyunda, çünkü onların ayakları ayrı gidiyordu, pantolonları ayrı, omuzları ayrı, başın ayağı, ayağın başa uyduğu, hele bu yetmiyormuş gibi bir sağ kolun harikulade bir güzellikle sağ omuzdan biraz sarkışı. Dört sazlı bir oda kuartetinde piyanonun 3-4 ton içinde değişen solosuna benziyordu. Bu beni sevindirmişti. Bunu keşfetmem, kalabalıktan birisini yürüyüşünden ötürü ayırmam, değerlendirmem bana kıvanç vermişti. Bunu belirtmeliyim önce. Bazı sabahlar, şimdi en güzel yerine çirkin ve zevksiz bir apartmanın dikildiği meydana baktığım vakit, karma karışık bir gidiş geliş geometrisinde çizilmesine itina edilmiş, düzgün bir çizgi bulabiliyordum. Bu onun yürüyüşüydü. Ve sağ kol hep aynı. Ne bir eksik ne bir fazla. Hep aynı rahatlık ve güzellikte omuzdan sağa sarkıyordu. İstesem bir sağ kol üzerinde balatlar yazabilirim. Yürüyüş ve sağ kol güzeldi. Önüne eğdiği baş samimi ve manalıydı. Onda ve yürüyüşünde etraf yoktu. Çünkü etraf Kör Muzaffer'lerin, felaket yıkanları faytoncuların. Hükümet meydanının o canım, o aydınlık boşluğuna girdiği vakit başını kaldırır mıydı bu adam? Bilmiyorum. Belki kaldırır, etrafına bakardı. Çünkü o andan itibaren Kör Muzaffer'ler bitiyor. Bir park yeşilliği, bir lise bahçesinin panoraması ve meydana erkekçe inen bir çavuşbaşı yolunun dayı güzelliği başlıyordu. Pastaneye gidiyordu. O zamanlar pastane yakışıklı Mahmut'undu. Mahmut'un kız gibi güzel, erken cigaralara başlamış fakat aptal bir kardeşi vardı. Bir Frankenstein babası vardı galiba. Kasada bir Çin sokağı esrarıyla oturur, kuruş sektirmezdi. Çayı seviyordu bu adam. Çay onun milli içkisiydi belki de. Babası çay içiyordu, annesi çay içiyordu ve kendisi çay içiyordu. Çayı zevkle, tadını çıkararak, şekeri tam kıvamında kıtlayarak içiyordu. Çay onlarda bir doğu, pek doğu kasabasının kaçınılmaz dost, efendi ve yaşatıcı bir armağanıydı. Belki de evlerinde şimdi artık kullanmadıkları nefis bir semaverleri vardı. Belki de babası daha gençken, daha Rus harbine iştirak etmemişken arkadaşları yarenleriyle bir kazman çadırında bir ulu ağaç altında bu semaverden 10 bardak çay içmiştir. Biz o zamanlar daha öğrenci olduğumuz için daha küçük, boku cebimizde nadirattan bir pastaneye verilecek çay parası bulunduğu için sadece pastanenin önünden geçiyorduk. Kışın pastanenin kocaman camı buzlu oluyordu. Öğle paydosunda evimize giderken içeridekileri bir esrar tekkesinin buğusu ve rahatlığı içinde seçebiliyorduk. İçeridekiler çayların ve cigara paketlerinin yanında bir bakıma mesuttular. Çünkü çaya, yenice cigarasına verecekleri paraları, boş zamanları vardı. Onlar için örneğin matematikler, bir karenin orospu kenarları, hatayı zinhar affetmeyen geometriler yoktu. Olsa olsa pederlerinden biraz daha fazla para kopartmak için kaygıları, küçük kavga ve kızgınlıkları vardı. Ondan ötesi rahattı. sinemaların balkonlarına, filmlerin ilk gecelerine gidebiliyorlardı. Cigarasını, akşam yemeğine tavla oynayabiliyorlardı. Askeri mekteplerde okuyamamış Selahattinler, bir acayip Kadirler, Saffetler, gözlüklü ve babaları züccaciye, tuhafiye gibi komik ve fakat iş yapan, para getiren dükkanlara sahip birileri vardı. Bir gün bir arkadaşla bu pastaneye düşmüştüm. Köşede bir tenha yer seçtik. Çaylarımızı ısmarladık. Köylü cigaralarımızı bir köyü ateşe veren hain bir kimsenin sinsiliği ve gizliliğiyle yakıverdik. Biraz sonra o züccaciyeciler, o askeri mektepten rate olmuşlar, o Kadirler ve o geldi. Ortadaki masaya çepeçevre oturdular. Cigaralar, ağızlıklar ortaya çıktı. Çaylar, kahveler söylendi. Rahat ve insan sıkan bir jestle sandalyelere yaslandılar. Arkadaşım bir şeyler anlatıyordu. Ben dinlemiyordum. Gözlerimi her sabah kör Muzaffer'in çeneyi dönene dikmiştim. İlk gördüğüm şey onun öbürlerine yakışmamasıydı. Öbürleri rahat, sallapati, gürültülüydü. Bu beriki sıkıntılıydı, kapanıktı. Kravatı çeki düzen bağlanmıştı. O zamana göre hayli avantgard olan soketleri vardı. Ve kendini beğenmişti. Gururluydu. Yeni öğrendiğim snob kelimesini hemen yapıştırdım. Snob'tu. Gerçi bu snobluğu sindirmişti kendine. Hatta bir şahsiyet motive haline getirmişti ama dikkatli bir göz görebilirdi. Çayı tutan elinde, yaka mendilinde, sigara paketinin arkasına karaladığı resimlerde benim diye bağıran bir şey vardı. Az konuşuyordu. Dinlemiyordu da. Bir aralık bizim oturduğumuz masaya doğru baktı. Gözlerini gördüm. İşte bu olmadı. Gözleri gururunu tamamlamıyordu. Gözleri yakındı, doğruydu, kendiydi. Gözleri güzeldi ve dosttu. Gözleri gururuyla kavga ediyordu. Bu aşikardı. Artık dikkatimi çekiyordu. Cebinde gazeteler, dergiler vardı. Okuyordu. Bir entelektüel şahsiyeti çiziyordu. Kitapçının önünde oyalanıyor, kaldırımlardaki kitap sergilerine göz atıyordu. Acaba benim sevdiğim yazıları seviyor muydu? Bunu çok düşündüm. Kitaplara bakarken gördüğümde yanına yaklaşıp bunu sormak istemiştim. Affedersiniz, size bir şey sormak istiyorum. Sait Faik'i nasıl bulursunuz? Fakat sırtı bana dönüktü. Ve bu sırt kendini beğenmişti. Gözlerini görsen sorardım bunu. Ölür yine sorardım. Acaba nasıl cevaplardı? Belki de tek kelime söylemezdi. Ne bozulurdum ya ben. İyi ki sormamışım. Ona yaklaştığımı hissetmiştim. Beni çeken bir tarafı vardı. Kendini beğenmişti ama bu beğenişte bile bir başkalık, bir ayrılık, bir kendine haslık vardı. Her sabah saat 10'lara doğru başı önünde, sağ kolu harikulade bir güzellikte, şehirde kör Muzaffer'lerin felaket dükkanları, faytoncu bıyıkları, rahat hükümet meydanları, kışın içerisi bir esrar tekkesi buğusu ve rahatlığında pastaneler vardı. Ve pastanenin altında bir kitapçı dükkanı vardı. Bir birisi bu kitapçı dükkanının önünde samimi olarak oyalanabiliyordu. Vitrinde Sait'in semaveri vardı. Sait Faik'i seviyor muydu? Bunu muhakkak bilmem lazımdı. Bu önemliydi. Nerede? Ne zaman konuştular? Hangisi hangisine cigara ikram etti ilkin? Bu belli değil şimdilik. Ama bir gazete idarehanesinin yarı ciddi, kahve ocağımsı atmosferi içinde olabilir bu. Tanışma devresinden önce aklımda kalan bir müsamere gecesi hatırlıyorum. Demokrat Parti'nin bir uzun İskender yiğitliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi karşısına çıktığı, sathı vatanı 20 şu kadar senelik bir keyfi idareden kurtarmak için bir manevi cenge giriştiği yıllardı. Biz o vakitler daha çok sanat aşkıyla, particilikten uzak, halk evinde makyaj yapıp, rol ezberleyip, Çil Hilmi'nin rejiliği altında ilk gençlik yıllarımızın cidden temiz heyecanı, söze, harekete, inşaya çalışıyor, dramalar oynuyorduk. Karşı taraf durur mu hiç? Duyduk ki onlar da faaliyetteler. Ve duyduk ki Gazeteci Abdülkadirlerin, matbaacı Necatilerin, Tarzan Muzafferlerin ve yine bir sürü cer atölyelinin tamamladığı bir çerçevede bir oyun hazırlanıyor. Ve yine duyduk ki bu esnaf ekibini çalıştıran Muammer Bey, rejilikten ayrılmış ve yerini başka birisi almış. Davetiyeler geldi bize. Gerçi taraflar birbirine diş biliyorlardı ama centilmenlik henüz ölmemişti. Biz Hilmi Bey'in riyasetinde akşam Tan sinemasına düştük. Hafiften kendimizi kasacağız. Bu başıbozuk alayının acayipliğini, bu ulu sanatın eteğine sırf hasetten yapışarak mukabeleyi bil misil duygusu içinde acemiliklerine güleceğiz. Rıfat Bey çıktı. Misafirlere hoş geldin dedi. Bir iki hafif siyasi laf etti ve sonunda oyunlar hakkında daha selahiyetli bir arkadaşının kelam edeceğini bildirdi. Daha selahiyetli arkadaş geldi. Sırtında gri bir elbise vardı. Hafif askeri bir selamla milleti selamladı. Sağ eli ya da sol eli, şimdi iyice hatırlamıyorum, cebindeydi. Baykuş, Halil Fahri başrolü oynayan Necati hakkında konuştu. Kendisinden emindi. Ben o gururu yine gördüm. Bu sefer bu gurur bir sağ ya da bir sol elle birlikte bir gri cebe girmişti. Yani gizliydi. Yani artistik bir pozdaydı. Yani kaybolmamıştı. Yani vardı. Daha çok vardı bu sefer. Bu gurur bir düzen meydana getirmişti. Salondaki şu kadar kimseyi bir iki saat tutacak, heyecanlandıracak bir aktiviteye bürünmüştü. Tehlikeli değildi artık. Hele soğuk değildi hiç. Yumuşak ve düzenliydi. Bir haşarı çocuğun ilacını içtikten sonraki ciddiyet ve ağır başlılığına bürünmüştü. Sevimliydi. Sonralar oldu. Sonralar. İki matbaa temsil ettikleri siyasi görüşlerin dışında yakınlaşmalar, tetik dostluklar getirmeye başladı. Sonralar karşılıklı ziyaretler getirdi. Biz ol vakitler, bu beri tarafta, çiçeği burnunda bir gece sekreteri, biraz orijinal haberler arayan bir şehir muhabiriydik. Her pazar parklardan, mezarlıklardan aşka sevdaya benzer yaşamalardan söz açan yazılar yazıyorduk. Bizimki başka yaşamalardaydı. Ahbap sınıfı, dost muhiti bu sefer değişmişti. Amcam rahmetli Hayri Bey'den tut da öğretmen Uzun Nuri'ye kadar genişliyordu. Kebap yeniyor, rakı içiliyor, geç saatlerde dumanlının ortasına gelinip kerhanelere telefon ediliyordu. Biz yukarılarda, mürettiphanelerde bir felaket masasının üstüne abanmış hikayeler kuruyorduk. Aşağısı arut kebabına doymuş, geğirdikçe ağızları rakı kokan, rahat parmakları yenice paketinin kırmızısıyla oynayan başkalarıyla doluydu. Fırsat düştükçe aşağı iniyorduk. Bir başlık alıyor ya da şu haberi tekten versek nasıl olur gibi boktan laflar ediyorduk. Bu arada bizimkini görüyorduk. Kendini onlara uyduramıyordu. Hali bir tedirgindi. Gerçi Saffetler, Kadir Sporlar, Kulelili Selahattinler değişmiş, yerini başkaları almıştı ama o sıkıntılı Mahmut'un pasta salonundaki o boğuntu berdevamdı. Gözleri güzeldi. Gözleri genç bir ceylan yavrusunun gözleri kadar güzeldi. Bu gözler anasona, kebaba, geç saatte evlere girmelere rağmen alenen bağırıyordu. O mühitin, o çevrenin adamı olmadığını. Bunu hayretle görüyordum. Yalnız gözleri yalan diyordu. Bu oyun yapmacık diyordu. Sonra ülkeye girdi. Sonra bir eski meslevi dervişi kadar temiz Rıza Bey. Sonra iki gözü iki ticaret bonosu Kemal Bey. Sonra Çelebi. Ve fakat kendi yazı aynasında sarhoş olmuş Vehbi Cem. Köylü Elbeyoğulları. Seçimi kaybetmiş 1-2 Cumhuriyet Halk Partisi mebus namzeti ve arada bir ben. Ben düşüyordum fırsat buldukça. Kemal Bey'in gözleri üstüme dikiliyor, ayakkabılarımdan rengi atmış kravatıma, ses tonuma, siyasi tutumuma kadar beni bir yeşil ve sıkıntılı maceraya atıyordu. Ama umumiyetle yalnızlık. Kitaplardan, betiklerden, yazarlardan, tiyatrodan falan konuşuyorduk. O gazetede daha çok siyasi yazılar yazıyor, bazen edebiyat sayfeleri hazırlıyor, hocanın eski şiirlerine pek de samimi olmayan övgüler karalıyordu. Ve bazen bize, hakikate, bazen benim yazılara kapalı da olsa taş atıyor, park şairleri gibi laflar ediyordu. Daha o sıralar millet ona tutuluyordu, daha çok babasına tutuluyordu. O kadar zengin adam, oğlunu gazetelerde çalıştırıyor diyorlardı. Biz bu lafları söyleyenleri küçümsüyor, yolu yordamı gereğince gıyabı savunmalar yapıyorduk. Gazeteciliğin, yazıcılığın şerefinden, şanından söz açıyorduk. Ve sonra çevre, bir kimsenin bir partiden bir başka partiye geçeceğini pek anlamıyor, bunu koz olarak kullanıyordu. Sonra bizim siyasi bir gayretten çok, bir mürekkep kokusuyla, bu kokunun baş edilmez sancısıyla çıkardığımız bir varakparede yeni ve samimi yaklaşmalar oldu. Bizim varakpareye yazılar yazdı. Sonra ben belediye azası bilmem kim yüzünden mahkemeye düştüm. Ne komik, beraat ettim. Kırılmıştım, aldatılmıştım. Ama akşama doğru eve dönerken bazen onunla karşılaşıyordum. O vakitler eve pek ekmek tuz götürmüyordu. Zamanı vardı, konuşuyorduk. Sonra birbirimize kitaplar imzaladık. Sinemalar ısmarladık. Sinema dönüşleri güzeldi, gece güzeldi. Sivas gökleri güzeldi. Cebimizde cigaramız vardı, sokakları arşınlıyorduk. O sıralar Sivas'ta bulunan bir şair vardı. Baktım seviyor dağlarcayı, önemlisi anlıyor. Bu beni ne kadar sevindirmişti. Kendi duygu ve zevk anlayışıma ortak bir kimseyi bulmak beni ne kadar sevindirmişti. Serin ve yiğit Sivas gecelerinin içinde bu zevk ortaklığı daha güzel oluyordu. Sonra ben Ankara'ya, tahsillere gittim.
Bu sesli okuma, Sedat Veys Örneğin, Eylül 1996 yılında Ahmet Turan Alkan'ın hazırladığı 6. Şehir kitabında yayınlanan Yakınlaşmak Sevmektir başlıklı metninin içeriği esas alınarak Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seslendiren Aylin Saraç. Müzik 2006 yılı Kalan Müzik yapımı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü film müzikleri albümünden Aynur'un seslendirdiği Veda. Sinyal Müziği 2013 yılı Kalan Müzik yapımı Sarp Maden'in Durmaksızın albümünden The Queen of Sarplands.